Ayrım 21, Şeffaf, Stephen King, sayfa 176. Haven'da hava daha da ısınacak. Ağustos'ta ısı iyice yükselecekti, özellikle bir hafta boyunca. Ama şimdi bu Temmuz günleri de hem sıcak hem de rutubetli geçiyordu. Sokaklar yükselen sıcak hava yüzünden titreyip ışıldıyordu sanki. Ağaçlardaki yapraklar tozlu tozlu, gevşek gevşek sarkıyorlardı. Durgun havada sesler etrafa yayılıyordu. Bobby Anderson'ın artık bir kazı makinesi haline sokulmuş olan eski kamyonetinin sesi 8 gün süren sıcak dalgası boyunca bütün Haven'da açıkça duyuldu. Herkes Frank Garrick'ın çiftliğinde önemli bir şeylerin olduğunu biliyordu. Bütün kent için önemli olan şeylerin. Ama kimse bundan açık açık söz etmiyordu. O şeyin Bobby'nin en yakın komşusu Justin Hurd'u çıldırttığından da. Justin bir takım aletler yapıyordu. Gelişmesinin bir parçasıydı bu. Ama adam çıldırdığı için yaptığı makinelerin çoğu tehlikeliydi. Bunlardan bir tanesi yeryüzünün kabuğunda ahenkli dalgalar yaratıyordu ve bu dalgalar eyaleti ikiye bölecek ve doğru bölümünün Atlas Okyanusu'na batmasına neden olacak kadar şiddetli depremlere yol açabilirdi. Justin bu ahenkli dalga makinesini lanet olasıca tavşanlarla kahrolasıca dağ sıçanlarını yuvalarından çıkarmak için yapmıştı. Bütün marullarını yiyorlardı. O küçük piçleri dışarı uğratacağım diye düşünmüştü. Beat Jarrigan bir gün Justin'in çiftliğine gitti. Justin batıdaki tarlayı sürüyor ve mısırları eziyordu. Durmadan terliyordu. Üç sıra marul yüzünden endişelendiği için dudakları manyakça bir ifadeyle gerilmişti. Beat stereo parçalarından oluşan aleti söktü. Justin eve döndüğü zaman makineyi bulamayacak diye düşünüyordu. Belki de o zaman aleti kahrolasıca tavşanlarla dağ sıçanlarının çaldığını düşünecek, belki de makineyi yeniden yapacak. O zaman ben yine buraya gelip makineyi parçalayacağım. Veya bu işi başka biri yapacak. Ya da şansımız varsa Justin başka bir makine yapmaya karar verecek. Haven'da her gün güneş uçuk mavi bir gökte yükseliyordu. Sokaklar hemen hemen boştu. Bazen Bangor ve Derry'e giden ya da oradan dönen biri kentten geçiyordu. Ama böyle yolcuların sayısı azdı. Diğer yol daha kestirmeydi çünkü. Kentten geçenler radyo istasyonlarını birdenbire daha iyi almaya başladıklarını fark ediyorlardı. Chicago ve Florida'yı bile dinleyebilenler vardı. Ama bu berrak sesler araba Haven'dan çıkar çıkmaz kesiliyordu. Bazı yolcularda pek kötü yan etkiler görülüyordu. Baş ağrısı ve çoğu zaman kusma. Bazen bu kusmalar çok şiddetli oluyordu. Ama onlar yolda yedikleri yemeğin sıcak yüzünden dokunduğunu sanıyorlardı. Ailesiyle Quebec'ten gelen küçük bir çocuğun arabanın Haven'dan geçtiği 10 dakika içinde 4 süt dişi birden çıktı. Küçüğün annesi Fransızca, "Hayatımda şimdiye kadar böyle bir şey hiç görmedim," diye söylendi. 2 gün sürecek olan bir konferansa giden MIT'den bir matematikçi birdenbire bir şeyi fark etti. Matematik ve matematik felsefesine yepyeni bir bakış açısını kavramak üzereydi. Adamın rengi uçtu. Ter içindeki cildi buz gibi oldu. Matematikçi arabasını kenara çekerek dışarı fırladı ve hendeğe kustu. Sonra titreyerek durdu. Bacaklarının gücü kesilmişti. Kusmuğun içinde köpek dişlerinden biri de vardı ama o sırada bunu fark edemeyecek kadar heyecanlıydı. Bir tebeşir parçası yakalayarak bir kara tahtayı sinüs ve kosinüslerle doldurmak istiyordu. Fazla ısınan beyninde Nobel hayalleri titreşiyordu. Arabasına binerek gaza bastı. Ama hemen odana vardığı sırada o harika fikir biraz bulanıklaşmıştı. Orano'ya girdiği sırada ise geride sadece hafif bir pırıltı kalmıştı. Galiba başıma güneş geçti diye düşündü. Konferansın ilk günü uçuk suratıyla sessizce oturdu. Fazla konuşmuyor, o harika ışıltılı uçucu hayalin yasını tutuyordu. Aynı sabah Mabel Noyes de uçtu denilebilir. Bodrum'da oldu bu iş. Kadının kendini kazara öldürdüğünü söylemek doğru olmazdı ya da kazara can verdiğini. Çünkü bu sözler Mabel'ın başına gelenleri tam açıklayamıyordu. Kadın bir tabancayı temizlerken beynine kazara bir kurşun sıkmadı ya da parmağını bir elektrik prizine sokmadı. Mabel sadece kendi moleküllerini dağıttı ve ortadan kalkıverdi. Bu çabuk ve temiz bir ölümdü. Mavi bir ışık çıktı ve Mabel ortadan kayboldu. Geride sadece yanan bir sütyen askısı ve gümüş cilalama aletine benzer bir şey kaldı. Gerçekten de Mabel bir gümüş parlatma makinesi yapmaya kalkmış, böylece bu pis ve sıkıcı iş kolaylaşır diye düşünmüştü. Neden daha önce böyle bir alet yapmayı akıl edemedim? Niçin hiçbir dükkanda buna benzeyen bir makine satmıyorlar? Çünkü bunu yapmak çok kolay. Mabel dükkanındaki kullanılmış eşyalardan yararlanarak çeşitli aletler yapabileceğine inanıyordu. Harika şeyler. Tanrım, yakında zengin olacağım. Ama Mabel sonra gümüş parlatma makinesinin tellerini ters bağladığı için bir anda alacakaranlık kuşağını boylamıştı. Aslında Haven da buna üzülen pek olmadı. Kent durgun havada bitkince yatıyordu. Garrick'in çiftliğinin arkasındaki ormandan motor sesleri geliyordu. Bobby ve Gardner toprağı kazmayı sürdürüyorlardı. Ama bütün kent uyukluyordu. Ruth da o gün öğleden sonra uyukluyordu. Bir yandan da Garrick'in çiftliğinden gelen sesleri ve Bobby Anderson'ı düşünüyordu. Artık kentte ortak bir bilgi kaynağı vardı. Hepsinin paylaştığı bir düşünce bankası. Ruth bir ay önce böyle bir düşünceyi çılgınca bulurdu ama şimdi inkar bile edemiyordu. O yükselen fısıltılar gibi bu bilgi de gerçekti. Ruth her şeyi Bobby'nin başlatmış olduğunu biliyordu. Bunu bilmeden yapmıştı ama her şeyi harekete geçiren oydu. Şimdi Bobby ile arkadaşı günde 12-14 saat çalışıyor, durumu daha da kötüleştiriyorlardı. Ruth'un bu arkadaş konusunda hiçbir fikri yoktu. Sadece adamın akşamları Bobby ile verandada oturduğunu görmüştü, işte o kadar. Bu arkadaşın aslında ne yaptıklarını pek bilmediğini sanıyordu. Adam kurulmuş olan o ağın dışında kalıyordu. Onlar durumu nasıl daha kötüleştiriyorlar? Ruth bunu bilmiyordu. Aslında onların ne yaptıklarından da pek emin değildi. Bu herkesten gizleniyordu. Sadece Ruth'tan değil, Haven'daki herkesten. Her şeyi zamanı gelince öğreneceklerdi. Bunun yerin kazılması ile ilgisi vardı. Ruth bu kadarını biliyordu. Bir gün hafif bir uykuya dalmış ve rüyasında Bobby ile Troy'lu arkadaşının 60 metre uzunluğunda dev bir gümüş silindiri topraktan çıkardıklarını görmüştü. Bunun ortasından daha küçük bir silindir uzanıyordu. Belki de çelikten yapılmıştı. Eni 3 metre, boyu da 150 santimdi. Üzerinde bir sembol vardı. Bir artı işareti. Ruth uyanırken rüyasında gördüğü şeyin ne olduğunu anlamıştı. Dev bir pildi bu gördüğü. Anderson'ın evinin arkasındaki toprak granitte gömülüydü. Pil Frank Spruce'un ahırlarından bile daha büyüktü. Tabii Ruth Bobby ile arkadaşının kazdıkları şeyin dev bir pil olmadığını biliyordu. Ama bir bakıma diye düşünüyordu. Yine de öyle bir şey. Bobby müthiş bir güç kaynağı buldu ve ona tutsak oldu. Ve aynı güç şimdi bütün kenti canlandırıyor, aynı zamanda herkesi esir ediyor ve bu güç gitgide artıyor. Ruth'un kafası artık bu konuyla ilgilenmemelisin diye fısıldadı. Sen bir kenara çekil, bırak ne olursa olsun. Hepsi de seni çok severlerdi Ruth, bu kadarı doğru. Onların seslerini kafanın içinde duyuyorsun. Şiddetli bir rüzgarın sarstığı sonbahar yapraklarının hışırtısına benziyor bunlar. Onların kafalarındaki düşünceleri okuyorsun. Bazen bu düşünceler karma karışık oluyor. Ama onların yalan söylediklerini sanmıyorum. Bu gitgide yükselen sesler seni eskiden de şimdi de sevdiklerini açıklıyorlar. Yalan değil bu. Ama burada olanlara burnunu soktuğun takdirde seni öldürürler. Ruth, Bobby'nin arkadaşı bu işe karışmaz. Onun bir tür bağışıklığı var sanırım. O sesleri duymuyor, gelişmiyor da. Sadece sarhoş oluyor. Bobby böyle söylüyor. Jim sarhoş oluyor diyor. Ama diğerlerine gelince, onların işine karışırsan seni öldürürler Ruth. Şefkatle, sevgiyle. Onun için hiçbir şeye karışma, bırak ne olacaksa olsun. Ama böyle yaparsa sevgili kenti mahvolacaktı. Haven değişmeyecekti. Adı tekrar değiştiği gibi. Hayır, mahvolacaktı kent. Ruth da öyle. Çünkü o güç Ruth'un özünü kemirmeye başlamıştı. Bunu hissediyordu. Pekala Ruth. O halde ne yapacaksın? Şimdilik hiçbir şey yapmayacağım. Belki her şey kendi kendine düzelir. O arada düşüncelerimi onlardan gizlemenin bir yolu var mı? Ruth o söylenmesi zor tekerlemelerle provalar yapmaya başladı. Bir berber bir berbere, bre berber beri gel demiş. Bu köşe yaz köşesi, bu köşe kış köşesi. 40 küp 40'ının da kulpu 40 küp. Sonunda bu sözleri kafasının derinliklerinde durmadan tekrarlamayı başardı. Bir gün alışveriş için kentin merkezine giderek süpermarkete girdi. Akşam yemeği için kıyma ve 2 taze mısır aldı. Kasanın başında bekleyen Match Tillis'la ve dükkanın önünde her zamanki yerinde duran Dave Rutledge'la nazik nazik konuştu. Adam o yaşlı artrözlü yumru yumru elleriyle bir hasır sandalyeyi tamir ediyordu. Ama ihtiyar Dave son zamanlarda hiç de yaşlı gözükmüyordu. Hiç. Hem Match hem de Dave Ruth'a hayret ve ihtiyatla baktılar. Şaşırmış gibiydiler. Ruth düşüncelerimi algılıyorlar ama başlarıyla değil dedi kendi kendine. Kafamdan geçenleri iyice anlayamıyorlar. Onları engelliyorum gerçekten. Bu bakımdan ne dereceye kadar başarılı olduğunu bilmiyordu. Onun için bu yönteme fazla güvenmemeliydi ama yine de etkiliydi. Tabii birkaçı kafalarını birleştirdikleri takdirde beyninin içini kolaylıkla görebilirlerdi. Bunun mümkün olduğunu seziyordu ama yine de bulduğu yöntem bir başarı sayılırdı. Böylece bomboş ok kesesine bir şey atabilmiş oluyordu. Sivri bir ok. Ruth o gece, yani cumartesi gecesi, salı günü öğleye kadar beklemeye karar verdi. Aşağı yukarı 60 saat. Durum bozulmaya devam ederse, Derry'deki eyalet polisi merkezine gidecek ve kocasının eski arkadaşlarından bazılarıyla konuşacaktı. Önce canavar Dugan'la ve onlara 9 numaralı karayolunun 60 kilometre gerisinde neler olduğunu açıklayacaktı. Belki bu harika bir plan değildi ama aklına başka bir şey de gelmiyordu. Ruth McCausland uykuya daldı ve rüyasında yine toprağa gömülü dev pilleri gördü. Ruth McCausland'ın sonu. David Brown'ın kaybolması Ruth'un planını geçersiz hale getirdi. Ruth çocuk kaybolduktan sonra kentten ayrılamadı. Çünkü David gitmişti ve hepsi de bunu biliyorlardı ama yine de çocuğun hala Haven'da olduğuna inanıyorlardı. Gelişme sırasında her zaman gerçek olmayan şeylerin dansı diye tanımlanabilecek bir dönem görülüyordu. Bu dönem Haven'da David'in kaybolmasıyla başladı ve çocuğun aranması sırasında da devam etti. Ruth televizyonda yerel haberleri dinleyeceği sırada telefon çaldı. Arayan Mary Brown'du. Kadın sinir krizi geçiriyor, ne söylediği pek anlaşılmıyordu. Ruth sakin ol Mary derken iyi ki akşam yemeğini erken yedim diye düşündü. Belki bir süre yemek yeme fırsatı bulamam. Mary'den sadece oğlu David'in başının dertli olduğunu öğrenebildi. Olay arka avludaki sihir gösterisi sırasında başlamıştı. Hilly sinir krizi geçirmiş. Ruth bana Bryant'ı ver diye emretti. Mary hıçkırdı. Ama geleceksin değil mi? Lütfen Ruth, karanlık basmadan gel. Onu yine de bulabiliriz, bulacağımızdan eminim. Ruth tabii geleceğim dedi. Şimdi Bryant'ı ver. Genç adam sersem demişti ama olanları daha doğru dürüst anlatmayı başardı. Olay yine pek garipti. Ama son günlerde Haven'da normal bir şey oluyor muydu ki? Gösteriden sonra seyirciler Hilly ile David'in ortalığı toplamaları için onları bırakarak dağılmışlardı. Şimdi David ortalarda yoktu, Hilly bayılmıştı. Artık o gün öğleden sonra olanları hiç hatırlamıyordu. Sadece David'i gördüğü zaman ona bütün oyuncaklarını vereceğini söylüyordu. Bunun nedenini de bilmiyordu. Bryant mümkün olduğu kadar çabuk gel dedi. Ruth evden çıktı, arabasına bineceği sırada bir an durarak Haven'ın ana caddesine gerçek bir nefretle baktı. Bu kez de ne yaptın diye düşündü. Lanet olsun yine ne yaptın? Güneş 2 saat sonra batacaktı. Ruth hiç zaman kaybetmeden Bryant, Ev Hillman, John Golden ve Bardi'nin babası John Applegate'i Brownların arka avlusuna topladı. Mary de arama grubuna katılmak istedi ama Ruth onun Hilly ile kalması için ısrar etti. Mary bu halde onlara yardım edemeyecek, tersine hepsini engelleyecekti. Tabii daha önce çocuğu aramışlardı. Ama dalgın dalgın, şaşkın şaşkın. Sonunda Bryant'la Mary, David'in yolu aşarak ormana girdiğine karar vermişlerdi. Bu yüzden aramaktan vazgeçmiş ama gayesizce etrafta dolaşmalarını sürdürmüşlerdi. Ruth bütün bunları onların sözlerinden, o acayip korku dolu dalgın tavırlarından ve kafalarından geçenlerden öğrendi. Kafa taslarının içindeki çift kafalarından. Bunlardan biri insan beyniydi, biri de yabancı bir şey. Tabii gelişme bazen yozlaşarak deliliğe dönüşebiliyordu. Hedef beyin bu ikisini birleştirmeye çalışan yabancı bileşik kafayla savaşmaya çalışırken şizofreni başlıyordu. Bu kabul edilmesi gereken bir şeydi. Böylece gerçek olmayan şeylerin dansının zamanı da gelmiş oluyordu. Mabel Noyes'in ölümü bu dönemi başlatabilirdi. Ne var ki Havenlılar onu dansa başlayacak kadar sevmiyorlardı. Ama Hillmanlar ve Brownlar sevilen kimselerdi. Haven'ın tarihinde yerleri vardı. Her zaman sevilmiş ve sayılmışlardı. Ve tabii David Brown küçük bir çocuktu. Ruth Brownların evinin arkasındaki yüksek otların arasına girmiş, sonra da uyuyakalmış olabilir diye düşündü. Marion'un ormana girdiğini iddia ediyor ama bu daha akla yakın. David'in ormana girmesi için yolu aşması gerekiyor ve o uslu bir çocuktu. Hem annesi hem babası öyle söylüyor. Daha da önemlisi diğerleri de öyle düşünüyorlar. David'e tekrar tekrar yanında bir büyük olmadan yolun karşı tarafına geçmemesi tembih edilmiş. Onun için ormanda olduğunu sanmıyorum. Sonra önce çim alanı ve gerideki açıklığı bölüm bölüm arayacağım dedi ve etrafta dolaşmayacak, dikkatle bakacağız. Ya onu bulamazsak? Brian korku dolu gözleriyle yalvarırcasına ona bakıyordu. Ya onu bulamazsak Ruth? Kadının konuşması şart değildi. Bryant'a bakarak düşünmesi yeterliydi. David'i çabucak bulmazlarsa birkaç yere telefon edecekti. Daha kalabalık bir arama ekibi kuracaklardı. Fenerli ve megafonlu adamlar. David sabaha kadar bulunmazsa Unity'de oturan Orville Davidson'ı arayacak ve ondan tazılarını getirmesini isteyecekti. Çoğu için bildik bir yöntemdi bu. Daha önce de arama ekiplerine katılmışlardı. Özellikle av mevsimi sırasında tecrübesiz kimseler ormanda kolaylıkla kayboluyorlardı. Ekipler çoğu zaman onları sağ salim buluyordu. Ama bazen bu tecrübesiz avcıların ölüleriyle karşılaştıkları oluyordu. Kimi kez de onların izine bile rastlamıyorlardı. Bugün de David Brown'u bulamayacaklardı. Ormanı daha aramaya başlamadan önce biliyorlardı bunu. Ruth gelir gelmez kafaları birleşerek bir düşünce ağı oluşturmuştu. Bu göz kırpmak gibi irade dışı bir hareketti. İç güdülerin neden olduğu bir şey. Kafalarını birleştirmiş David'in beynini arıyorlardı. Gizli kafa sesleri öylesine güçlüydü ki çocuk 100 kilometrelik bir alanın içinde bir yerde olsaydı ellerini şakaklarına bastırarak can acısıyla haykırırdı. Daha uzaktan bile onların kendisini aradıklarını işitir ve anlardı. Hayır, David Brown kaybolmamıştı, o sadece orada değildi. Hazırlandıkları bu arama hiçbir işe yaramayacaktı. Ama bu gerçeği bilen kapıya vuran Tommy kafasıydı. Onlarsa kendilerini hala insan sanıyorlardı. Bu yüzden de gerçek olmayan şeylerin dansına katılmaya hazırdılar. Gelişme için daha böyle pek çok yalan gerekliydi. En önemli yalan kendi kendilerine söyledikleriydi. Israrla eskisi gibi olduklarını tekrarlayıp duruyorlardı. Hepsi de bunu biliyorlardı aslında. Ruth McCausland bile.
21. ayrımın sonu. Sayfa 182.